Ayrım 13. Tüccar blok, avukatı vekaletten çıkarma. En sonunda kararını vermiştik ha. Avukattan vekaletini geri alacaktı. Böyle yapmasının doğruluğuna ilişkin kuşkuları büsbütün içinden söküp atamamıştı ama bu türlü bir davranışın zorunlu olduğu kanısı baskın çıkmıştı. Tam avukata gideceği gün böyle bir karara varmak çalışmasını hayli aksatmıştı Kaan'ın. O gün inadına bir tembellik vardı üzerinde. İşleri bitirebilmek için geç vakitlere kadar bankada kaldı. Avukatın evine geldiğinde saat 10'u geçmişti. Zile basmadan telefon veya mektupla bu işi yapsaydım acaba daha iyi olmaz mıydı diye geçirdi içinden. Avukatla yüz yüze konuşmak elbet pek tatsız bir şeydi. Ama böyle bir konuşmadan da olmak istemiyordu. Başka türlü nasıl vekaletten çıkarırsa çıkarsın avukat sessiz sedasız bunu kabullenecek ya da beylik birkaç söz söyleyecekti o kadar. Hani Leni de biraz bir şeyler öğrenemezse vekaletten çıkarılmasını avukatın nasıl karşıladığını bilemeyecekti. Ayrıca avukatın görüşüne göre, ki bu görüşü hiç yabana atmamak gerekiyordu, davranışının kendisi için ne gibi sonuçları yol açabileceğinden de Kaan'ın haberi olmayacaktı. Ama karşısına geçip oturdu da, vekaletimi sizden geri alıyorum deyip kendisini gafil avladı mı, isterse avukat pek renk vermemeye çalışsın. Kaan onun yüzünden ve tavrından dilediği her şeyi kolayca öğrenebilirdi. Hatta konuşmanın sonunda bakarsın, kendisi için daha hayırlı olacağına inanarak savunmasını avukata bırakır, vekaletini geri almaktan cayardı. Avukatın kapısının ilk çalışı her zamanki gibi sonuç vermedi. Şu Leni biraz daha yana çabuk olsa diye geçirdi içinden. Bir yandan her zamanki gibi işe burnunu sokacak bir üçüncü kişinin ortada görünemeyişi, yok röpte şambırlı adammış, yok başka biriymiş, kendini kimsenin rahatsız etmeyişi güzel bir şeydi. İkinci kez zili çalarken öbür tarafa da bir göz attı. Bu kez o kapı da kapalı duruyordu. Sonunda avukatın kapısının gözetleme penceresinde iki göz belirdi. Ama Lenin'in gözleri değildi bunlar. Derken bir anahtarı çevirip kapıyı açtı. Ama henüz arkadan kapıya dayandığı anlaşılıyordu. Sonra içeriye seslendi. O! Gelen o! Ancak bunun üzerine tümüyle açıldı kapı. Arkadan doğru bitişik kapının kilidi içinde hızla dönen bir anahtar sesi işiten K, avukatın kapısına iyice sokulmuştu. Bu yüzden kapı açılır açılmaz adeta rüzgar gibi içeri daldı. Tam o anda Lenny'i holden gecelikle kaçarken gördü. Kapıyı açanın seslenerek uyarmak istediği Lenny'di demek. K, kısa bir süre Lenny'nin arkasından baktı. Sonra kapıyı açana döndü. Kısa boylu, sıska, top sakallı bir adamdı. Elinde bir şamdan tutuyordu. ''Burada mı çalışıyorsunuz?'' diye sordu K. ''Hayır'' diye cevapladı adam. ''Ben bu evden değilim. Avukat bey işlerime bakıyor da hukuki bir sorun için geldim.'' Eliyle adamın giysisini göstererek ''Böyle ceketsiz mi?'' diye sordu K. ''O affedersiniz dedi adam. Ve ne durumda olduğunu yeni fark etmiş gibi şamdanı kendi üzerine tutup baktı. K, ''Leni metresiniz mi?'' diye sordu kısaca. Bacaklarını biraz aralamış, şapkayı tutan ellerini arkasında kavuşturmuştu. Kalın bir palto vardı üzerinde. Yalnızca bu palto bile sıska ve bücür adama karşı enikonu bir üstünlük duygusu sağlıyordu. ''Aman tanrım'' dedi adam ve bir elini korkuyla kendini savunmak ister gibi yüzüne tuttu. ''Yo, yo daha neler?'' ''Sözüne inanılır birine benziyorsunuz.'' dedi K gülümseyerek. ''Ama olsun, gelin siz.'' Önüne düşmesi için şapkasıyla adamı işaret etti. ''Adınız ne bakalım?'' diye sordu. ''Blok, tüccar blok.'' dedi adam K'ya dönerek. Ama K adamın durmasına izin vermedi. ''Bu sizin asıl adınız mı?'' diye sordu. ''Elbette.'' diye cevapladı adam. ''Niçin şüphe ediyorsunuz anlamıyorum.'' ''Adınızı saklamanız için bir neden olabilir diye düşünmüştüm.'' dedi K. Adamla bir sere serpe konuşuyordu ki yabancı bir yerde halktan insanlarla konuşursunuz da size ilişkin konuları hiç dokunmaz, hep karşınızdakini ilgilendiren şeylerden söz açar, onu böylece kendi gözünde yükseltir ama canınız da isterse alçaltırsınız, tıpkı öyle. Avukatın çalışma odasının önünden geçerken durdu. Kapıyı açtı ve tıpış tıpış yürümesine devam eden tüccara seslendi. ''Hey, acele etmeyin o kadar, şamdanı tutun bakayım şuraya.'' Leni belki odaya saklanmıştır diye düşünmüştü K. Tüccara şamdanı tutturup odanın bütün kıyı köşesini aradı. Ama boştu oda. Yargıçın resminin yanından geçerlerken önden giden tüccarı pantolon askılarından tutup çekti ve parmağıyla resmi göstererek ''Onu tanıyor musunuz?'' diye sordu. Tüccar şamdanı yukarıya kaldırdı. Gözlerini kırpıştırarak resme bakıp ''Bir yargıç'' dedi. ''Yüksek bir yargıç mı?'' diye sordu K. Ve resmin adamın üzerindeki etkisini izlemek üzere onun yan tarafına geçti. Tüccar hayran hayran resme bakıp yüksek bir yargıç diye cevapladı. Pek bilginiz yok bu konuda dedi K. En alt kademe yargıçlarının en küçüğü bu. Şimdi anımsadım dedi tüccar ve şamdan indirdi. Ben de işitmiştim öyle olduğunu. Aman efendim tabii diye yükseltti sesini K. Hay Allah nasıl da unuttum. Tabii işitmiş olacaksınız. K arkadan kendisini kapıya doğru iterken peki ama niçin, niçin diye sordu tüccar. Koridora çıktıklarında Lin'in saklandığı yeri biliyorsunuzdur sanırım dedi K. Saklandığı yeri mi diye sordu tüccar. Hayır ama mutfaktadır belki. Avukata çorba pişiriyordur. Öyledir de neden hemen söylemediniz diye sordu K. Birbirine karşıt buyruklarla sersemlemiş. Ben sizi Lin'e götürecektim ama siz beni geri çağırdınız diye cevapladı tüccar. Doğrusu kendinizi ne de açık göz sanıyorsunuz dedi K. Peki düşün bakalım önüme. Mutfağı daha yeni görüyordu K. O kadar geniş olmasına doğrusu şaştı. Bir de zengin döşenmişti ki. Yalnız ocak bayağı bir ocağın üç büyüklüğünde vardı. Öbür eşyalar ayrıntılarıyla seçilemiyordu pek. Çünkü mutfağı o sıra yalnız kapıda asılı bir küçük lamba aydınlatmaktaydı. Ocağın başında Lin'i beyaz bir önlükle dikiliyor, ispirto ocağının üzerindeki bir tavaya yumurta kırıyordu. Göz ucuyla K'ya bakarak ''İyi akşamlar Joseph'' dedi. ''İyi akşamlar'' diye cevap verdi K ve tüccara oturması için kenarda duran bir sandalyeyi gösterdi. Gösterilen sandalyeye oturdu tüccar. K ise arkadan iyice Lin'e sokulup üzerinden doğru öne bandı ve ''Bu adam kim?'' diye sordu. Lin'i bir eliyle çorbayı karıştırırken öbür elini K'nın beline doladı. K'yı öne kendine doğru çekerek ''Blok adında biri, biçare zavallı bir tüccar'' dedi. Baksana şu haline. Her ikisi de başlarını çevirip tüccar bloka baktılar. Kaan'ın gösterdiği sandalyede oturup duruyordu. Tüccar blok artık geriye kalmayan şamdan üfleyip söndürmüş, iz çıkarmasın diye fitili parmaklarının arasında eziyordu. Ama senin üzerinde gecelik vardı, dedi Ka. Ve Lin'in başını tutup yeniden ocaktan yana döndürdü. Lin'in sesini çıkarmadı. Senin sevgilin, değil mi? Diye sordu Ka. Çorba tenceresine uzanmak isteyen Lin'in iki elini tuttu. ''Hadi söyle.'' dedi. ''Avukatın çalışma odasına gidelim. Orada her şeyi anlatırım.'' diye cevapladı Lin'i. ''Hayır.'' dedi K. ''Burada söylemeni istiyorum.'' Lin'i bunun üzerine K'ya sarılıp öpmek istedi. Ama K geri itti Lin'i. ''Bırak beni öpmeyi şimdi.'' dedi. Ricada bulunur gibi ama açık yüreklilikle K'nın gözlerinin içine bakan Lin'i ''Sanırım Bay Block'u kıskanmıyorsundur Joseph.'' diye cevapladı. ''Hey Rudy.'' dedi sonra tüccara dönerek. ''Yardıma koşsana.'' Bak şüphe ediyor benden. Bırak şimdi şamdanı. Tüccar ne konuşulduğuna dikkat etmemiş gibi görünüyordu ama pekala farkındaydı işin. Bilmem ki kıskanacak ne var dedi az buçuk hazır cevap. Doğrusu benim de bildiğim yok ya dedi K ve gülümseyerek tüccara baktı. Bunun üzerine Lin'i kahkahayla güldü ve dalgınlığını fırsat bilip K'nın koluna girdi. Bırak şimdi onu diye fısıldadı. Nasıl bir adam görüyorsun işte. Avukatın yağlı bir müvekkili. O bakımdan biraz ilgilendim kendisiyle. Başka nedenden değil. Şimdi sana gelelim. Bugün avukatla konuşman şart mı? Şu sıra pek hasta da. Ama istersen gidip geldiğini haber vereyim. Yalnız geceyi benimle geçireceksin, onu bunu bilmem. Zaten hanidir uğradığın yok bize. Avukat bile seni sordu. Davayı boşlayayım deme sakın. Hem sana verilecek bir sürü haberim var. Pek çok şey öğrendim bu arada. Ama önce şu paltonu çıkar. Sonra Kaan'ın soyunmasına yardım etti. Başından şapkasını aldı ve hepsini götürüp asmak üzere hole seyirtti. Ardından koşarak dönüp çorbaya bir göz attı. Önce geldiğini mi haber vereyim yoksa çorbasını mı götüreyim? Geldiğimi haber ver diye cevapladı K. İçerlemişti. Davası üzerinde Lin ile konuşacak, özellikle avukattan vekaleti geri alma işini kendisiyle ayrıntılı olarak görüşecekti. Gel gelelim, tüccarın yanlarında bulunuşu hevesini kırmıştı. Şimdi ise davası pek önemli göründü gözüne. Bu bücür tüccarın işe pek burnunu sokmaması gerekiyordu. O sırada koridora çıkmış bulunan Lin'i geri çağırdı. İlkin çorbasını götür de içsin dedi. Kendisiyle yapacağımız görüşme için biraz güçlensin. Buna ihtiyacı olacak çünkü. Oturduğu köşeden usulca yalnızca anlamak isteyerek siz de avukatın müvekkili misiniz diye sordu tüccar. Ama sorusu iyi karşılanmadı. Zene bundan diye cevapladı K. Lin'i de susacak mısın sen diye bağırdı. Sonra demek ilkin çorbayı götürüyorum dedi K'ya dönerek ve çorbayı bir kasenin içine boşalttı. Ama o zaman da uyur kalır bakarsın. Yemeğin ardından uyur da hemen. Kendisine söyleyeceklerim uyanık tutar onu dedi K. Avukatla önemli bir konu üzerinde görüşmek istediğini, boyun elini sessin diye uğraşıyor. Sesin de ne olduğunu sorsun istiyordu. Ancak ondan sonra kendisine akıl danışacaktı. Lenin'in ise kanun ağzından çıkan buyrukları harfi harfine yerine getirmekten başka şey yaptığı yoktu. Elindeki kaseyle yanından geçerken kasten usulca çarptı Kaya. Çorbasını içer içmez hemen geldiğini haber vereceğim diye fısıldadı. Haber vereyim ki bir an önce kavuşayım sana. Git, git hadi dedi Ka. Biraz nazik ol diye cevapladı Leni. Kapıda elinde çorba kasesi bütün vücuduyla yeniden Ka'ya döndü. Ka Leni'nin arkasından baktı. Avukatı vekaletten çıkarma kararı böylece kesinlik kazanmıştı. Önceden Leni ile bu sorunu konuşamaması daha iyi olmuştu kuşkusuz. Çünkü Leni'nin işin tüm üzerinde yeterince bilgisi yoktu. Kendisini kararından kuşkusuz caydırmaya uğraşacak, belki gerçekten avukatı vekaletten çıkarmasını önleyecek, kendisine ileride kuşku ve tasa dolu günler yaşatacaktı. Ama bir süre sonra yine de kararını uygulayacaktı Ka. Çünkü düpedüz zorunlu bir karardı bu ve ne kadar erken uygulanırsa o kadar iyiydi. Zararın neresinden dönülürse kârdı. Ayrıca tüccarın da bu konuda söyleyecek sözü olabilirdi belki. Ka arkasına döndü. Tüccar bunu fark eder etmez hemen doğrulup kalkmaya davrandı. Oturun oturun dedi Ka ve bir sandalye alıp tüccarın yanına geldi. Avukatın eski bir müvekkili misiniz diye sordu. Evet dedi tüccar. Çok eski. Peki kaç yıldan beri avukatlığınızı yapıyor diye sordu Ka. Hangi konuda anlamadım dedi tüccar. Ticari işlerde diyeceğim bir hububat mağazam var. Mağazayı aldım alalı yani 20 yıldır. Davama gelince sanırım sizin de sormak istediğiniz bu. Yine başından beri. Hani 5 yılı geçti. Sonra cebinden eski bir cüzdanı çıkararak evet 5 yılı bir hayli geçti diye ekledi. Hepsini not ettim. İsterseniz size kesin tarihleri söyleyebilirim. Bütün tarihleri akılda tutmak güç. Davam başlayalı belki 5 yıldan da çok olmuştur. Karım öldü. Az sonra başladı. Karım da öleli 5,5 yılı geçiyor. Ka tüccara daha çok sokularak demek avukat bayağı hukuk işlerine de bakıyor dedi. Mahkemelerle hukuk bilimleri arasındaki bu ilişki adeta yüreğine su serpmişti. Elbette diye cevapladı tüccar. Hatta söylendiğine göre bu gibi işlerin daha iyi üstesinden geliyormuş. Ama ardından böyle söylediğine pişman olmuş göründü. Bir elini Ka'nın omzuna koyarak ''Ne olur ele vermeyin beni'' dedik. Ka tüccarı yatıştırmak ister gibi bacağına vurarak ''Hayır ben gammaz değilim'' diye cevapladı. ''Kincinin biridir de'' dedi tüccar. ''Bu kadar sadık bir müvekkiline karşı herhalde bir şey yapmaz'' dedi Ka. ''Yapar yapar'' diye cevapladı tüccar. ''Kafası kızdı mı sadıkmış değilmiş dinlemez. Doğrusu ben sadık da değilim kendisine.'' ''Nasıl yani?'' diye sordu Ka. ''İsterseniz size bu sırrı açıklayayım'' dedi tüccar duraksayarak. ''İyi ya açıklayın'' dedi Ka. ''Pekala birazını açıklayayım. Ama siz de bana bir sırrınızı söyleyin ki avukata karşı aramızda bir danışma sağlanabilsin.'' ''Pek ihtiyatlı davranıyorsunuz'' dedi Ka. ''Size öyle bir sırrı vereceğim ki içiniz tamamen rahat edecek. Hadi söyleyin şimdi avukata karşı vefasızlığınız neredeymiş?'' Çekinerek sanki yüz kızartıcı bir itirafta bulunur gibi bir sesle ''Benim'' dedi tüccar ''Benim ondan başka avukatlarım da var.'' ''Bu o kadar kötü bir şey değil'' dedi Ka biraz düşük kırıklığına uğramış. ''Ama bu mahkemede kötü bir şey'' diye cevapladı tüccar. Az önceki itirafından sonra güçlükle nefes almaya başlamıştı. Ama Ka'nın sözlerini işitince güveni bile arttı biraz. ''Böyle bir şeye izin vermezler burada.'' Hele bir avukatın yanı sıra kaçak avukatların kullanılmasını asla karşılamazlar. Ama işte bunu yaptım ben. Kendisinden başka 5 kaçak avukatım daha var. 5 mi? Diye sesini yükseltti Ka. Bir kez yanlış sayının büyüklüğünden hayrete kapılmıştı. Başka 5 avukat ha? Dedi. Tüccar başıyla doğruladı. Hatta şu sıra bir altıncısıyla görüşmek üzereyim. Peki bu kadar avukatı ne yapacaksınız? Diye sordu Ka. Hepsine de ihtiyacım var diye cevapladı tüccar. ''Nasıl yani?'' dedi Ka. ''Hay hay açıklayayım'' dedi tüccar. ''Bir kez davamı kaybetmek istemiyorum. Bu da pek doğaldır sanırım. Onun için de bana bir yararı dokunabilecek hiçbir şey gözden uzak tutmamam gerekiyor. Hatta bazen elde edeceğim yarar pek küçük de olsa gene öpüp başıma koyuyorum. Bu yüzden değil mi varımı yoğumu davaya yatırdım? Örneğin ticaret işine bağladığım bütün parayı çekip aldım geriye. Eskiden mağazamın büro kısmı neredeyse bütün bir katı doldururdu.'' Bugün ise arkada küçük bir oda yatıyor. Bir çırakla bu odada işleri görüyorum. Elbet bu geriliş yalnızca işe yatırılan paranın geri çekilmesinden değil. Ben artık işlerle pek uğraşamıyorum. Daha çok ondan. Kendi davan için bir şeyler yapmak istersen başka işlerle pek uğraşamazsın. Yani siz de mahkemeye gidip geliyor musunuz diye sordu Kaan. Özellikle bu konuda bana biraz bilgi verebilirseniz sevinirim. Fazla bir şey söylemeyeceğim dedi tüccar. Doğrusu başlangıçta denemedim değil. Ama çok sürmeden kendime çekip aldım geriye. Hayli yorucu iş. O da bir şey çıkarsa. Kendim mahkemeye gidip falan ya da filan kişiyle görüşmeler yapmak anlaşıldı ki en azından benim harcım değil. Yalnızca mahkemede oturup beklemek bile büyük bir çabayı gerektiriyor. Kalemlerdeki ağır havayı kendiniz de gördünüz. Benim kalemlerde bulunduğumu nereden çıkarıyorsunuz diye sordu K. Siz koridordan geçerken ben oradaydım. Tüccarın baştaki komik durumunu düpedüz unutarak alabildiğine büyük bir ilgiyle ne rastlantı diye bağırdı K. Demek beni gördünüz. Ben geçerken siz koridordaydınız ha? Evet, koridordan geçmiştim bir defa. Pek o kadar büyük bir rastlantı değil dedi tüccar. Ben hemen her Allah'ın günü oradayım. Benim de sanırım bundan böyle sık sık kaleme uğramam gerekecek dedi K. Ama o ilk defaki gibi beni tantanayla karşılamazlar sanırım. O zaman herkes ayağa kalkmıştı. Galiba yargıçlardan biri sanmışlardı beni. Hayır dedi tüccar. Biz o zaman ayağa kalkarak mübaşiri selamlamıştık. Sizin sanık olduğunuzu biliyorduk. Bu türlü haberler pek çabuk yayılır. Demek biliyordunuz dedi K. Öyleyse benim için amma burnu havada biri demişsinizdir. Bu konuda bir şey söyleyen çıkmadı mı? Hayır tersine dedi tüccar. Ama hepsi aptalca şeyler söylenenlerin. Nasıl yani diye sordu K. Ne diye soruyorsunuz sanki dedi tüccar içerlemiş. Görülüyor ki oradaki insanları henüz tanımıyorsunuz. Bu saçma sapan şeylerin ne olduklarını söylersem belki yanlış anlayacaksınız. Hani bu mahkemelerde ikide bir öyle şeyler konuşulur ki insanın aklı ermez. Ne bileyim artık bezmişsinizdir. Pek çok şey kaçar dikkatinizden. Sonunda baktınız olmuyor, batın inançlardan medet umarsınız. Başkalarından söz açıyorum ama benim de onlardan geri kalır yanım yoktur. Bakın, böyle bir batın inanca göre çokları sanığın yüzünden ama en çok dudaklarının biçiminden davanın nasıl sonuçlanacağının kestirilebileceğini sanır. İşte bu gibi kimseler dudaklarınıza bakılırsa pek yakında kesinlikle mahkum edileceğinizi ileri sürdüler. Tekrar söyleyeyim ki gülünüp geçilecek batılı bir inanç bu. Ve tahminlerin çoğunda gerçek olgularla asılsızlığı tas tamam ortaya konmuştur. Ama insan böyle kimselerin arasında bulundu mu, söz konusu inançlardan uzak kalmak güç. Düşünün şimdi, bu tür bir batıl inanç ne güçlü bir etki yapabilir? Sanırım siz de biriyle konuşacak olduğunuzdu koridorda değil mi? Ama size pek bir cevap verememişti. Kuşkusuz insanın aklını karıştıran bir sürü neden vardır kalemde. Ama anlattığına göre sizin dudaklarınızda kendi mahkumiyetinin belirtisini de seçer gibi olmuş. Benim dudaklarım mı diye sordu kahve cebinden bir ayna çıkarıp baktı. Ben dudaklarımda olağanüstü bir taraf görmüyorum. Ya siz? Ben de dedi tüccar. Asılsız bir şey. Ne kadar da batıl inançlara bağlı insanlar diye sesini yükseltti K. Ben söyledim de işte dedi tüccar. Birbirleriyle sık sık görüşüp konuşurlar mı dedi K. Ben bugüne kadar hiç karışmadım aralarına da. Birbirleriyle pek görüşmezler diye cevapladı tüccar. Olacak şey de değildir zaten. Sayıları öyle çok ki. Sonra aralarında ortak çıkar bağları da yoktur pek. Kimi bir grup içinde bazen böyle bir bağın varlığına inanıldığı görülür. Ama çok geçmeden bir yanılgı olduğu anlaşılır bunun. Öyle bir araya gelmekle mahkemeden bir şey koparılamaz. Her dava yalnız başına ele alınıp incelenir. Çünkü titizlikte üstünü yoktur bu mahkemenin. Onun içinde bir araya toplanıp bir şey elde edilemez. Ancak tek başına davranıldı mı kimi zaman el altından bir başarıya ulaşılır. Bu da olup biter. Ancak daha sonra haber alır ötekiler. Kimse de bilmez nasıl oldu. Sizin anlayacağınız ortak bağlar diye bir şeyden söz açılamaz. Her ne kadar koridorlarda yer yer bir araya toplanılırsa da fazla konuşulmaz pek. Batıl inançlar öteden biri vardır ve bayağı kendiliklerinden üreyip çoğalırlar. Sanıkları koridorda gördüm. Beklemeleri bir boş göründü ki bana, dedi K. Beklemek boşuna değildir, dedi tüccar. Boşuna olan işi tek başına yürütmeye kalkmaktır. Benim bundan başka 5 avukatımın daha bulunduğunu söylemiştim. Böyle olunca insan sanır ki, kendim de öyle sanmıştım ilkin, artık davayı tamamen avukatların eline teslim edebilirim. Ama bu düpedüz yanlış bir kanıdır. Hani bir avukata davayı güvenle teslim edebilirim de, 5'ine o kadar güvenemem. Burasını anlamadınız galiba. Hayır dedi K. Ve pek çabuk konuşmasını önlemek üzere elini yatıştırarak tüccarın elini üzerine koydu. Lütfen biraz daha yavaş dedi. Söylediklerinizin hepsi de benim için çok önemli. Ama çabuk konuşursanız sizi izleyemem. İyi oldu hatırlattınız dedi tüccar. Öyle ya siz yenisiniz. Acemisiniz henüz. Davanız daha 6 aylık değil mi? Evet, işitmiştim bir yerde. Böylesine körpe bir dava. Bana gelince bu gibi şeyleri şimdiye kadar kaç kez kafamdan geçirdim. Allah bilir. Artık şuncacık yadırganır yerleri kalmadı benim için. Davanızın bu kadar ilerlemesinden memnunsunuz sanırım, dedi K. Hani düpedüz davanız ne durumda diye sormak istememişti. Ama aldığı cevap da açık seçik bir cevap olmadı. Öyle, 5 yıl gibi bir zaman sürüyüp durdum, dedi tüccar başını eğerek. Az buz iş değil. Sonra bir an sustu. Lini de nerede kaldı der gibi kulak kabarttı K. Bir yandan da onun gelmesini istemiyordu. Çünkü tüccara soracağı daha bir sürü şey vardı. Tüccarla böyle baş başa konuşurken Lin'in bile kendilerini görmesini arzu etmiyordu. Ama kendisi buradayken Lin'in bu kadar zaman avukatın yanında kalmasına da içerliyordu. Bir çorba götürüp vermek için fazla uzun süreydi bu. Tüccarı yeniden konuşmaya başladığını işitince hemen dikkat kesildi. Benim davamın da aşağı yukarı sizinki gibi yeni sayılacağı günler hala dün gibi hatırımda. Elimde o zaman bir tek bu avukat vardı. Kendisinden pek memnun değildim. Aman neyi, her şeyi öğreniyorum burada diye içinden geçirdi K. Ve sanki öyle yaparsa tüccarı cesaretlendirecek, öğrenilmeye değer ne varsa sayıp dökmesini sağlayacakmış gibi hızlı hızlı başını sallayıp söylediklerini doğruladı. Davam yürümüyordu diye sürdürdü konuşmasını tüccar. Gerçi sorgulamalar yapılmıyor değildi. Her sorgulamada da hazır bulunuyor, malzeme topluyor, bütün ticari defterleri mahkemeye sunuyor. Sonradan öğrendiğime göre gereği bile yokmuş bunun. İkide bir avukata koşuyordum. O da bir yandan çeşit çeşit dilekçeler hazırlayıp mahkemeye veriyordu. Çeşit çeşit dilekçeler mi diye sorduk ha. Elbette diye cevapladı tüccar. Bak bu çok önemli dedi ha. Benim davada hala ilk dilekçe üzerinde çalışıyor. Bir şey yaptığı yok henüz. Şimdi görüyorum ki benim işi hayasızca savsaklıyormuş. Ama dilekçenin henüz tamamlanmayışı bir sürü haklı nedene dayanabilir dedi tüccar. Hem benim dilekçelerimde 5 para etmediği görüldü sonradan. Hatta mahkemede çalışanlardan biri lütfetti de bir tanesini kendim okudum. Bilgiçe bir şeydi ama aslı aranırsa boştu. Benim anlamadığım bir sürü Latince söz vardı içinde. Mahkeme için sıralanan sayfalar dolusu yakarışları, isimleri verilmeyen ama işin içindekilerin herhalde kim olduklarını kestireceği bir takım memurlara ilişkin pohpohlamalar izliyor. Ardından avukat kendi kendini övüyor. Bunu yaparken de mahkeme önünde adeta köpeksi bir alçalma gösteriyordu. En sonunda eskiden bakılmış, sözde benimkine benzer davalarla ilgili incelemeler geliyordu. Kuşkusuz bu incelemeler benim izleyebildiğim kadarıyla pek titizlik gösterilerek hazırlanmıştı. Bütün bunları söylüyorum ya, avukatın çalışma yöntemi üzerinde bir yargı vermek değil niyetim. Sonra okuduğum dilekçe bir sürü dilekçeden biriydi. Ama kesin bir şey varsa, ki şimdi benim size açıklamak istediğim de bu, o vakitler davamda bir ilerleme görememiştim. Peki nasıl bir ilerleme görmek istiyordunuz diye sordu K. Pek yerinde bir soru diye cevapladı tüccar gülümseyerek. Bu tür davalarda ancak seyrek ilerleme görülür. Ama eskiden bunu bilmiyordum. Ben ticaret adamıyım. Hatta o zamanlar bugünkünden daha çok öyleydim. İstiyordum ki elle tutulur ilerlemeler olsun. Dava tümüyle bir sonuca yönelsin. Ama hiç değilse düzenli olarak ilerlemeler kaydetsin. Oysa sorgulamalardan başka şey yoktu ortada. Ve çokluk hepsinin konuları birdi. Vereceğim cevaplar önceden kafamda hazırdı. Habire bunları yenileyip duruyordum. Haftada birkaç kez mübaşirler mağazama, evime ya da beni bulabilecekleri başka yerlere kalkıp gelirlerdi. Tabii bu da can sıkıcı bir şeydi. Bugün hiç değilse bu bakımdan çok daha iyi. Telefon görüşmeleri o kadar rahatsız etmiyor insanı. Dostlarım ama en başta akrabalarım arasında da davamla ilgili söylentileri alıp yürümeye başlamıştı. Yani nereye bakarsam benim için iyi değildi durum. Öte yandan ilk duruşmanın bile yakında yapılacağına ilişkin ortada en ufak bir belirti yoktu. Bu yüzden avukata varıp yakındım durdum. Bana uzun boylu açıklamalarda bulundu ama dilediğim gibi davranmaya da asla yanaşmadı. Duruşma tarihinin belirlenmesinde kimsenin bir etkisi olamazmış. Benim istediğim gibi mahkemeye bir dilekçe verip böyle bir istek öne sürmek düpedüz işitilmedik bir şey olur. Hem beni hem kendisini mahva sürüklermiş. O böyle söyleyince düşündüm kendi kendime. Bu avukat yapmak istemiyor mu? Yapamıyor mu? Başka bir avukat yapar ve yapabilirdi. Dolayısıyla kalkıp başka avukatlar aramaya koyuldum. Hemen şurasını önceden belirteyim ki bu avukatlardan hiçbiri de duruşma tarihinin belirlenmesini mahkemeden istemedi ya da bunu sağlayamadı. Hani gerçekten imkansız bir şey. Ancak bir istisnası var, ondan da söz açacağım ileride. Yani bu bakımdan avukat beni aldatmamıştı. Ama öbür avukatlara başvurduğuma da Diğer bazı bakımlardan hiç fena etmemişim. Herhalde Dr. Holt'tan kaçak avukatlarla ilgili kimi şeyler duymuşsunuzdur. Belki bu avukatları Dr. Holt size pek aşağılık kimseler diye tanıtmıştır ve gerçekten de öyledir. Ancak Dr. Holt ne zaman onlardan söz açsa, onlarla kendisi ve meslektaşları arasında bir karşılaştırma yapayım dese, ufak bir yanılgıya düşer. Bu noktaya da işte söz arasında dikkatinizi çekmek isterim. Avukat Holt, kendi meslektaşlarını ötekilerden ayırt etmek üzere büyük avukatlar deyimini kullanır hep. Bu ise yanlıştır. Dileyen herkes elbet büyük diyebilir kendisine. Ama bu işte karar yetkisi ancak mahkeme geleneğinindir. Bu geleneğe göre de kaçak avukatlar dışında bir küçük bir de büyük avukatlar vardır. Bizim avukat ile meslektaşları ancak küçük avukatlar sınıfına giriyor. Kendilerinden yalnız söz açıldığını işittim. Ama yüzlerini asla görmediğim büyük avukatlara gelince, kademe bakımından bunlarla küçük avukatlar arasındaki ayrım, küçük avukatlarla o hor görülen kaçak avukatlar arasındaki ayrımdan 1000 kat fazladır. Büyük avukatlar mı diye sorduk ha. Bunlar da kimmiş, nerede bulunurlar? Demek kendilerinden bahsedildiğini henüz duymadınız dedi tüccar. Bu avukatların sözünü işitip de bir süre kendilerinin hayalini yaşatmayan bir sanık bulunmaz pek. Siz de sakın o yola sapmayasınız. Kimdir bu avukatlar bilmem. Kendilerini görmenin de sanırım bir yolu yok. Hiçbir dava anımsamıyorum ki söz konusu avukatların o davayı yürüttükleri kesinlikle söylenebilsin. Hani savundukları bazı kimseler oluyor ama insanın kendi isteğiyle elde edeceği bir şey değil bu. Canları kimi savunmak isterse yalnız onu savunuyorlar. Ama ellerine aldıkları davalar sanırım alt kademedeki mahkemelerden artık çıkmış şeyler. Hem bu avukatları düşünmemek daha iyi. Çünkü böyle yapılmadı mı öbür avukatlarla bütün konuşup görüşmeler, onların öğüt ve yardımları bir iğrenç, bir anlamsız görünüyor ki. Kendi başıma geldi de oradan biliyorum. En iyisi her şeyi boş vereyim, eve gidip yatağa uzanayım diyor. Bundan böyle bir şey duyup işitmek istemiyor insan. Ama bu da nihayet düpedüz budalaca bir davranış. Yatakta da öyle uzun boylu rahat edilse bari. Demek o zamanlar büyük avukatları düşünmediniz diye sorduk ha. Düşündüm ama çok değil dedi tüccar yeniden gülümseyerek. Ne çare, onları tamamen unutmak elde değil. Özellikle geceleri daha çok düşünür insan. Ama işte o zamanlar bir an önce başarıya ulaşmak istiyordum. Bu yüzden de kaçak avukatlara başvurdum.